Ayrım 15, Sen Kimsin Çiğdem Anat, sayfa 156. Yıldırım, şöyle saf bulup parmağında çevireceğini, sıkıcı günlerine eğlence katacağını varsaydı, küçümsediği patronun inişli çıkışlı ruh halinden etkilendiğini hissetti. Yıldırım'ın savrularak nereye gideceğini kestiremiyordu. En savunmasız zamanlar bazen fark edilemezdi. O zamanlarda aniden hayatın tamamını değiştirecek hamleler yapılırdı. Geri dönüşü imkansız hamleler çoğunlukla büyük pişmanlıklar getirirdi. Dönüm noktası denen hamleler Şule'yi uyuşturucu işine sokmamış mıydı? Yıldırım da bir dönüm noktasındaydı. Hangi hamlelerle nereye sürüklenecekti? Babasının memuriyetinde onurlu, dürüst davranarak, rüşveti baskıları reddederek, her türlü kahrı çekmesini içine sindiremeyen küçük kızı Şule, para her derde devadır. Gurur, saygı ardından kazanılır. Paranın karşısına eğilmeyecek boyun, iliklenemeyecek düğme yoktur anlayışıyla dalıvermişti uyuşturucu trafiğine. Kimseye zorla satmıyoruz ki, ben satmazsam başkaları zaten satıyor savunmasıyla suçluluk duygusundan sıyrılmıştı. Allah'a inanmayan Yıldırım da 5 vakit namaza başlayıp iftar yemeklerinin birinden çıkıp diğerine koşturabilirdi. Umre'ye gitmeyenlerle iş bağlantılarını kesebilir, çember sakal bırakabilir, iş yerine başı bağları çalıştırabilirdi. Servetini, mevkini kaybetme telaşı da sadece her kılığa girmekle kalmaz, en Müslüman benim yarışını kazanmak için neye inanması gerekiyorsa ona inanırdı. Yıldırım'ın kaybetmeye tahammülsüzlüğü ile Şule'ninki tıpatıp benziyordu. Çok para, gizlilik, tehlike, risk kazanmak uğruna onurdan vazgeçme ve ardından gelen bastırılmasına rağmen boğup öldürülemeyen suçluluk duygusu Şule'ye yalnızlık sunmuştu. Yıldırım'ın aynı yalnızlığa düşme ihtimalinden kaygılanıyordu. Kaygılanmasını da şaşırıyordu. Birini sevdiğinde endişelenirdin ya da birini kaybetmek istemediğinde patronu seviyor muydu o zaman? Şirkette normal geçen günlerine alışmıştı. Bu günleri kaybetmekten korkuyordu herhalde. Bu şirket dışındaki bağlantıları normal değildi ve şirketteki sıradanlığa ihtiyacı vardı. Sıradanlık güvenlik hissi vererek ruhunu sakinleştiriyordu. Şirkette tehlikeden uzak, aynı telefonları bağlayıp aynı müdürlerle risksiz konular hakkında çene çalarak rahatlıyordu. Masasında oturup dalgın dalgın patronun neden kafasını taktığını kurcalarken aniden yerinden kalktı, Yıldırım'ın odasına daldı, kapıyı kilitledi. Yıldırım çılgına dönmüş sekreterin hareketlerini sabitlenmiş bakışlarıyla izliyordu ki histeriklikten aklını kaçıran jartiyerli, uzun bacaklı pantolon düğmelerin hızla çözdü kucağına oturdu. Yıldırım kendini koyverdi, başını koltuğa dayadı, Şule'ye bütün sıkıntılarını akıttı. Ne şirkette ne evlilikte bağı vardı o an. Bıraksalar son nefesine kadar o koltukta kalabilirdi. Gözlerini yumdu. Anasının güvenli kollarına bırakılmışçasına gevşedi. O an pantolon düğmesi patlamış pipisi görünen çocuktu. Evlerinin salonunda komşular muhabbet ederken annesinin kucağına yatıp memelerini yastık yerine koyup uyuduğu gecelerdeki huzuru yakalamıştı. Annesinin kıçından öpüp koklayarak sakinleştirip uyutması doğallığında rahatlamış sekreteri onu karşılık beklemeden okşayıp öperek, şöyle alev alev yanan teniyle, kabaran anaç sıcaklığıyla, kenara sıkıştırılan bir aslana vücudunu siper etmiş, daralan nefesini açmıştı. Erkekler mutlaka tatmin etmek zorunda hissettikleri kadınlar karşısında bazen gerilir, zayıf düşerlerdi. Beceremeyeceklerini hissettikleri dönemde soğuk, uzak dururlardı. İş meşguliyetleri bitmek bilmezdi. Kadınlar kusur benim neremde arayışıyla kilo verip saçların rengini değiştirip botoks yaptırırken asıl erkeklerin iktidar sorunuyla boğuştuklarını anlamazlardı. Şöyle süzüm süzüm süzmekle kalıp dokunamayan patronun sorununu yakalamıştı. Herhangi birini tatmin etmeye uğraşacak takati kalmayan adamdı o. Tatmin beklemeden tatmin edilmeliydi. Yıldırım'ın annesi de oğlunu her kapıdan uğurlayışında karşılık beklemeden öper kucaklardı. Yıldırım, "Tamam anne, uzak yola gitmiyorum. Ne bu sevgi seremonisi?" dese de güvenle çıkardı sokaklara. "Tavlayamayacağım kız yok" havasında. Erkekler evlerin zayıflıklarını saklamak zorunda kalmayacakları annelerine benzeyen hatunlarla evlenmek, güçlerini toplayıp sokaklara çıktıklarında annelerine hiç benzemeyenlerle sevişmek isterlerdi. Sokaklarda gezmekten yorulduklarında eve koşarlar, sıcak çorba, temiz yatak, yumuşak göğüslerde dinlenirlerdi. Bahar sevişmeden geçen haftaların lafını etmezken, tatmin edileceği gecelerin hayalini kurar, kocasının kudretini toplamasını beklerdi. Bir gün olsun kendi tatminini boş verip, sadece sevgili eşini rahatlatmak için kravatını çözüp, gömleğini sıyırıp, masaj yapıp, soyup öpmemişti kocasını. Yıldırım'ın cep telefonu çaldı, koltuğundan sıçrayarak uyandı, arayan Oya'ydı. Sekreteri bir sigara yakıp uzun kırmızı tırnaklarıyla dudakların arasına sıkıştırıp odadan çıktı. Alev, bazı kadınlar kendilerini aşağılayan erkeklerin peşinden koşarlardı. Onları dize getirme inadına kapılarak zayıf taraflarını tespit edip kündeye getirecekleri anı kollarlardı. Israrlı kovalamanın nedeni kendisi ifade edebilme, ispat edebilme gayretiydi bir yanıyla. Bana bir fırsat tanı, ne güzellikler, maharetler çıkacak içimden haykırışıydı. Alev ise bu çabalara girişecek denli önemsemiyordu Fırat'ı. Herifin sadece şehir içi otobüs porçuları kalabalığında davranmasına, yüzüne bakmadan kaçmamasına hınçlanmıştı. Hıncını çıkaracak bir fırsat daha yakalamalı, porçunun canını biraz yakabilmeliydi. Otel odasına tecavüze uğrayım hevesiyle koşmamıştı. Saniyelerle süren tecavüzün yapış yapış kirlettiği bacaklarıyla otel odasını terk edip uzun uzun sokaklarda yürümeye niyetlendiyse de gelen geçen taksinin yanında durmasından, sokak serserilerin vücuduna odaklanan bakışlarından bunalıp bir taksiye atlayıp eve döndü. Kapı kirişindeki aynaya göz takıldı. Sanki yabancı biri bakıyordu ona. Tipi değişmişti. Göz alıcı tek kurşunla vurulacak ava benziyordu. Ormanda geyiklerin albenilerini sergileyerek sere serpe koşturmalarından farklı değildi onun kucağından bunun kucağına koşturması. Geyiklerden daha şuurlu da değildi. Kerem aradı. Akşama Fırat'ı eve davet edeceğini, avukat Ahmet ağabeyin dosyasını daha detaylı inceleyeceklerini, serbest bırakılması için neler yapabileceklerini tekrar gözden geçireceklerini söyledi. Alev içine oh çekerek bambaşka bir yüzle Zübbe'nin karşısına çıkmaya karar verdi. Makyajını tazeledi, saçlarını at kuyruğu yaptı, blue jean sıfır yaka tişört giydi, mutfaktaki bütün marifetlerini döktürdü, misafirini beklemeye başladı. Önce kocası geldi, Fırat bir mafya babasıyla görüştükten sonra gelecekmiş. Arkasında aşiret desteği olan mafya babası sosyetede kabul görmüş, görgülü, kültürlü biriymiş, adı Çakırmış. Fırat'ın memleketlisiymiş, herifin pis işler çevirdiğini Fırat bilirmiş ama birbirlerine bulaşmazlarmış. Fırat işinde belalılar boy gösterdiğinde Çakır'ı havale edermiş. Karşılığında da sosyete iş adamlarına davet verdiğinde mutlaka onu da çağırırmış. Çakır bu davetlerde geliştirdiği ahbaplıklarda sınıf atlayıp saygı kazanmış, emniyetle de sıkı bağlantısı varmış. Ahmet ağabeyin salıverilmesine belki bir etkisi olabilirmiş. Alev'in nefesi birkaç saniye kesildi ama kocasını sık aldatanların seri kanlılığı ona da sirayet etmişti. Çakır'a da onun istifini bozamamıştı. Mükellef sofra hazırlığına girişti. Eli çabuk hizmetçisi de süratine sürat katıyordu. Tanya konuşulanları duymuş, mafya babasının adıyla irkilmişti. Uyuşturucu satışının başında Çakır adlı birinin bulunduğu kulağına çalınmıştı. Bir saat geçmeden Fırat geldi. Mesafeli duruşun yanındaki dikkat çeker nezaketiyle otel odasındaki aygır kabalığının tezatlığına şaşırmamak mümkün değildi. Fırat da öğretmenlerin müşfikliğini, ev hanımlarının becerisini, anneannelerin misafirperliğini gösteren ay yüzlü Alev'in oteldeki domalan kebaşeyle tezatlığına hayretler içinde kalmıştı. Yemekte servis yapan Tanya, konuşulan mevzuları, isimleri uzayan kulağıyla yakalamaya uğraştı. Alev yerinden kalkmayarak hukukçu işinin ciddiyetine saygılı biçimde konukları büyük iş adamının şişeden cin çıkaran taktiklerini dinledi. Ahmet ağabeyin cezaevindeki haline üzüldü. 60 yaşına kadar dürüstlüğünden bir gün ödün vermemiş, halkının refahı ve adalet için çalışmış avukat, vatan haininden yargılanıyordu. Ahmet'in onuru öylesine zedelenmişti ki, yükselen tansiyon nedeniyle bir hafta hastaneye kaldırılmıştı. Cezaevine girenler, hastalık numarasıyla hastaneye kaçıyor yorumları yapanlar, onurun paramparça edilmesinin tansiyonu fırlattığını, kanı beyine sıçratarak beyin patlatma, kalbi durdurma noktasına getirdiğini anlayamıyorlardı. Alev parlamento sıralarında en kritik yasaya oy verecekmişçesine ülkede dönen dolapları aklının sınırlarını zorlayarak kavramaya çabalıyordu. Sorduğu sorular her kirlenmemiş zihninin sorunlarıydı. Verilecek cevap ise bulunamıyordu çünkü kimse kimin ne oyunlar çevirdiğini çözemiyordu. Alev'in kendisini unutarak Ahmet ağabeyin derdine düşmesi masadaki iki adamı da etkiledi. Fırat gittikten sonra uzun ayların ardından ilk defa Kerem, hayat arkadaşıyla kucaklaşarak, sarılarak uyudu. Yıldırım, Yıldırım Oya'nın telefonuna çok çabuk kafese girdin rahatlığıyla cevap verdi. Oya yıllardır unuttuğu tutkulu aşkla karşı karşıya gelmenin bocalamasıyla şiir kitaplarını tek tek karıştırmış, telefonda söyleyeceği dizeleri ezberlemişti. Şiirin aklı kurcalayan, ruhu alt üst eden satırlarına Yıldırım, üzerinde kafa yorulmadan ezberlenen anneanne cümleleriyle cevap vermişti. İntihar etmeyi planlayan adam böylesine klişe, beylik sözcüklerle konuşabilir miydi? Akşam bir barda buluşmak üzere randevuleştiler. Oya bara girdiğinde tanıdığı pek çok kişiye rastladı. Tanıdıklarını aldırmadan gizli aşkıyla sarılarak selamlaştığında al beni götür kıvamına çoktan gelmişti. Yıldırım götürmekten değil, boyun eğdirmekten haz duyuyordu. Oya'nın diz çökmesi cinsel birleşmelerinden daha tatminkardı. Kimselerin dokunmaya cüret edemediği kadın etrafında fır döndükçe gevşiyordu. Oya bir erkeğin her tür kadını tüketme uğruna en yıkıcı, tarumar edici oyunlarla aşık başta onu üstlenip intiharın kıyısında dolaşan Mecnun ruhunu yansıttıktan sonra eşine sarılıp horul horul uyuyabileceğini aklının ucuna getiremezdi. Yıldırım bardan hemen çıkarak bir otele gitmeyi teklif edince nazlanmadan kabul etti. Bardaki tanıdıkları arkalarından dedikodu yapar, bin bir lafla kuyu kazarlar diye düşünmeksizin bardan Yıldırım'la çıkıverdi. Otel odasına beraber girdiler. Yıldırım bir müzik kanalını açarak arkadaşın karısının soyunmasını istedi. Kadınlar kendilerini seyreden birinden tarifsiz haz duyarlarsa ya vücutlarını hayrandırlar ya da erotik filmlerin illüzyonuna kapılıp başroldeki artistin yerine konduklarını varsayarlar. İki halde de dayanılmaz çekiciliklerini ortaya serebilmek gayretiyle zihinlerinde kalan stripliz figürlerini sergileyerek seyreden hem bedenini hem aklını zapt edeceklerine inanırlar. Oya da kıvrılmayan belini sağa sola bükerek, kapalı bacaklarını açarak, ucunu bile göstermediği memelerini sallayarak üzerine kıyafetleri parça parça çıkardı. Her parçada bir çığlık bekledi, Yıldırım ise çıtı çıkmadan izledi. Çırılçıplak kaldığını Yıldırım yatak örtüsünü vücuduna sararak yanağından öptü, sen uyu biraz dedi. Oya bacakları zangır zangır titreyerek yatağa uzandı. İlahi aşk bu olmalıydı. Yıldırım ona dokunmayacak ölçüde temiz derin aşka düşmüştü. Oya da bu aşkın şiddetiyle sarsılıp aşkı hatırlamıştı. Kollarını açarak kucaklanmayı bekledi. Yıldırım, sana diğer kadınlara dokunurcasına dokunamaz. Sen dokununca evlenecek kadınsın dedi. Sen evlenilecek kadınsın tanımı çoğu kadının aklının tümden başından gitmesine yeterdi zaten. Oya ise o anda evlenecek kadın yerine geyişe, fahişe rollerine hazırdı. Ah Yıldırım'ın ki ne dehşetli tutkuydu. Boşuna dememişler. İnsan sevdiğinin kılına dokunamaz diye. Oya çaresiz konumuna sinirleniyor. Kocası Sinan'ı büyük aşkın düşmanı görüyor, diş biliyordu. Sinan aniden ölseydi tabii eceliyle, Yıldırım saniye olsun ayrılmazdı yanında. Onun uğruna intiharı göze alan erkeği onunla sevişemiyordu. Demek bu kadar yüce ve ulviydi tutkulu sevdası. Kara sevdadan ölür müydü? Yıldırım'ın değil ölmesi, hastalanıp yatağa düşmesi bile yıkardı onu. Vicdan azabı şimdiden içine çökmüştü. Yıldırım ise aynı dakikalarda, bu karıları herifler odunla mı dövüyor acaba? Kime baksak üzerimize kalıyor. Nasıl kurtulacağım bundan? Diye düşünüyordu. Yıldırım, senin evliliğini dağıtamam. Sana vereceğim en ufak zarar beni perişan eder. Sana söylediklerimi unut. Toparlayacağım kendimi, senin için unutacağım seni, dedi. Oya Yıldırım'ın şaşırtıcı dürüstlüğünden sersemleyerek cevap verecek tek kelime bulamadı. Onun afallamasından yararlanan Yıldırım, hızla otel odasından çıkarken, seni tekrar arayıp üzmeyeceğim, dedi. Kapıyı usulca kapattı. İlk defa birine stipriz yapan Oya, yalnız kızgın vücuduna sarılarak, şimdi ben sana aşık oldum, diye inleyerek ağladı. Alev, Alev uyandığını sarmaş dolaş uyuyan kocasının şefkatli yüzünü seyretti. Sevdiği erkek nasıl kendisini bunca kötü hissetmesine neden olabiliyordu? Başkalarına koşarak sanki hıncını alıyordu. Kerem ne yaparak hınçlandırıyordu onu? Sadece sevişmeyerek mi? Sadece bu bile yetmez mi? Bir erkeğin eşine, çocuğuna dokunurmuşçasına dokunması önemsiz miydi? O güzel, cazip değil miydi? Onu zamparaların önüne atan, Evinden soğutan, sokaklarda unutan, yanında yatanın ta kendisiydi. Keskin bir ekmek bıçağıyla Kerem'in boğazını kesse, akan kanla günahlarını yıkardı. Yatakta doğrulup şiddetli bir tokat atarak uyandırırdı kocasını. Kerem korkarak sıçradı uykusundan, "Ne yapıyorsun?" diye bağırdı. Alev, "Kötü bir rüya görüyordum, çırpınıyordun, kendine gelmen için vurdum," dedi. Kerem uyku sersemi ne olduğunu anlamadı. Aklı Ahmet ağabeydeydi zaten. Alevden tokatı yediğinde Ahmet ağabey cezaevindeki ranzanın üst katından düşüp nefesi kesildi sanmıştı. Apar topar kalktı, Fırat'la buluşacaktı yine. Bu temiz kılıyla dümen çevirmenin hasını bilen iş adamı Ahmet ağabeyi serbest bıraktırabilirse, ömrü boyunca herifin bütün çetrefil işlerin avukatını üstlenmek zorunda kalacağını şimdiden kabul etmişti. Ahmet ağabey ve benzerleri için her türlü bedel ödenirdi. Üstelik bedel ödenebileceklerin ve bedel ödeyeceklerin çok azaldı bugünlerde. Halkım, vatanım, ülkem adına ölürüm diyenlerin yerini hangi halk, hangi vatan, hangi ülke diyenler almıştı. Ahmet ağabey ise hala kendisine büyük çoğunlukla yabancılaşan halkı uğruna çırpınıyordu. Bir yandan da halkın çoğunluğuyla arasına giren uçurumun nedenlerine kafa vuruyordu. Kadere inanmaması, öbür dünyaya inanmaması, baş kaldırmaması mı kabahatti? Selvi boylu oğullarının öldürülmesini, al yanaklı kızlarının satılmasını, çocukların seks aleti yapılmasını takdir-i ilahi görenlere, suçu işleyenin bizzat kendileri olduğunu nasıl anlatacaktı? Halka rağmen halk adına mücadele edenler cezaevi duvarlarını yıkabilecekler miydi? Kerem salondaki günlük gazeteleri hızla göz gezdiriyordu. İktidarı eleştirebilen köşe yazarı bile kalmamıştı. Muhalif köşe yazarları, muhalif televizyon programcıları iktidarın talimatıyla ya kızağa çekilmişler ya da atılmışlardı. İktidarın buyruklarına uymayan basın patronlarına sadece gözdağı verilmiyor, piyasadan silinmeleri de sağlanıyordu. Alev gazeteden kafasını kaldırmayan kocasını tokatlamasının faydasızlığına sinirleniyor. Yanı başlarındaki karılarını beceremeyenlerin ülke sorunlarının çözme mücadelesinin hiçbir sonuç vermeyeceğine inanmıyordu. Kerem meydan çıktıktan sonra yine sıkıntı sıkıntı günü nasıl geçireceğini düşünüyordu. Hizmetçisi sabahın köründe kalkmış, evin işlerini bitirmişti. Kahvesini servis ederken biraz konuşmaların mümkün olup olmadığını sordu. Alev zaman dolduracak mevzu arıyordu zaten. "Sen de kahveni al gel konuşalım," dedi. Tanya ile Yıldırım'ın kaplanların becerişmelerine benzeyen cinsel temaslarını pencereden izleyen Cihat, şantaj için oraya çıkmıştı. Tehdit ederek Tanya ile parasız yatmak isteyen herif, yeni evin adresini bulmuş, arka bahçeden gizli odaya girebilmek için baskı yapıyordu. Yeni ev sahiplerinin eve kaçta girip çıktığı belli değildi. Tanya bu kapıcı bozuntusunu odaya atmaya cesaret edemiyordu. Ayrıca kaç kere parasız yatacaktı. Ama bu herif eski evin beyle yattığını Alev'e söyleyip onu işten attırmakla tehdit ediyordu. Tanya hafta sonu gittiği evi kullanabilirdi fakat hem o günleri diğer müşterilerle doluydu hem de pezevenkleri atlatmak neredeyse imkansızdı. Tanya'nın gözü yeni hanımını kandırabileceğini kesmişti. Alev uyanık duran saflardan, saf kadınlar kendilerine acımasız davranır, başkalarına gözyaşı dökerlerdi. O halde Tanya'nın memleketine dair anlatacağı iç paralayan özgeçmişi hanımefendisinin üzülmesine yeterdi. Ardından lafı şantajcı ite getirirdi. Kurnaz Moldovalı bir kapıcının kendisine aşık olduğunu, gözünün karardığını, karısını boşamaya, çocuklarını bırakmaya kalktığını, kendisini almak için yalvardığını ama yüz bulamayınca eski evin beyle ilişki kurduğu ifadesini attığını, kendisini bu evden kovdurtmak istediğini, işsiz kalırsa ona mecbur kalacağını anlattı. Alev yabancı hizmetçilerin başlarına benzer olayların geldiğini bildiğinden hikayeye inandı. Bu olayı Kerem'e söylese eve sürekli bakacağını zaten zor ikna olan Kerem Moldovalı'yı atardı. Kapıcının dilini ayağını kendisi kesmeye kalksa elin itiyle kopuyla yüz göz olacaktı. Alev olaya çözüm bulacağını söyleyerek çalışkan hizmetkarını rahatlatmıştı. Sonra can sıkıntısından bütün bu olayı kafasında evirdi, çevirdi. Sonuçta eski evin beyini bulup konuşarak başlarına musallat olan iti dizginlemesi talep etmeye karar verdi. Bahar'ı arayamazdı. Kadının eşine atılan itirafla canını sıkamazdı. Yıldırım telefonunu Tanya'dan alıp aramalıydı. Sokak serserilerin dilinden yine bir erkek anlayabilirdi. Tanya bu ihtimali aklına bile getirmemişti tabii. Şantaja karşı ev sahibini hazırlayarak önceden önlem alıp arkasını sağlamlaştırdığını sanıyordu sadece. Alev itaatkar hizmetçisinin evin beyni kışkırtabileceğini aklın ucundan geçiremezdi. Ezilmiş, hafif kamburlaşmış Moldovalı konuşurken ya da dinlerken Kerem'in gözüne bile bakmıyordu. Başını yerden kaldırmayan, sürekli evi yıkayıp temizleyen bir garibandı. Ayrıca evin beyi hizmetçiyle değil yatmak, burnunu bile atmazdı. Zenginler diledikleri birçok güzel yosmayı tek gecede dizerlerdi karşılarına. Hizmetçiler ne yapsınlardı? Çamur at izi kalsın, adilik diz boyudu. Cihat denen haddini bilmeyen soysuzun şantaj cüretini de bak diye söylendi. 15. ayrımın sonu, sayfa 166.